Hazır.
Hop.
Bir. İki. Hey. Burası şeyler.
Şeyler.
Sinan Özdemir. Şimdi dinleyenler bilir. Şeylerin ilk sezonunda her bölümde bir nesneden bahsettik. Bu nesne bazen şarap gibi fiziksel bir nesne ya da Susam Sokağı gibi bir televizyon programıydı. İstiyorum ki bu sezonda da hayatımızı değiştiren aksiyonlardan bahsedelim. Ve sezonun açılışını flörtleşerek yapalım. Evet, bu bölümün konusu flört etmek. Peki nedir flört etmek?
Herhalde aşkın başlangıcı. Aşkın başlangıcında küçük küçük böyle karşı tarafa göndermeler, hareketler yapılır. Onlara flört denir bence yani. Bakışlar, saçlarla oynamalar, ne bileyim gülüşler. Bunlara bence flört denir.
Flört ne biliyor musun abla? Aşkın parasız hali. Yani parayla işi yok. O devirler lay lay lom gezme amaçlı oluyor.
Kulağa öyle geliyor ki bu biraz piramidin üst katlarında kalan bir şey. Yani şunu demeye çalışıyorum. Hayatta kalma mücadelesini geçmiş artık çarçur edecek parası ve zamanı olan, bence daha da önemlisi şehirde yaşayan insanların yaptığı bir şey. Diğerlerinin buna harcayacak zamanı yok, parası yok, hatta bakmaları gereken çocuklarından sonra kalan takatleri yok. O taraf hala biraz hayat gailesinde. Flört de çok züppe bir şey değil ama eninde sonunda varması gereken bir beklenti var. Hayırlısıyla saadeti izdivaça muvaffak olmak. Birçokları için flört bir staj. Evlilik için yapılan ücretsiz bir staj. Onlara göre eğer flörtün aşka ya da evliliğe dönüşmezse başarısız oldun demektir. Ama eğer evlenirsen al sana fıstık gibi hikaye. Bu anlayış birçok kültürde hala devam ediyor. Hala bir sürü insan gül gibi flörtüne bu başarı hikayesini dayatmaya çalışıyor. Ama bir yandan ölene dek flört etmek de her geçen gün sosyal olarak daha kabul edilebilir bir yaşam tarzına dönüşüyor. Peki nereden ve nasıl geldik bu noktaya? Flört sanki insanın doğası gereği tarih boyunca yaptığı bir şeymiş gibi duruyor ama siz deyin 200, ben deyim 100 senelik bir tarihi var. Flört iki insan arasındaki ilişki durumunu tanımlar ve bu durum insanlık tarihinde çok yeni bir durumdur. Yenidir ama sürekli de değişir. Hiç aile büyüklerinden flört hikayelerini dinlediniz mi? Onlarınki flörtse bizimkisi ne diyesi geliyor insanın. Çünkü flört hem bir yandan evlilik ve aile gibi toplumsal kurumlarla bağlantılıdır ki bunlar sürekli değişir. Hem de teknoloji, cinsiyet rolleri ve yaşam tarzlarının doğrudan etkisi altındadır ki bunlar da sürekli değişir. Anlatmaya çalışacağım. Modern toplumların öncesinde, yani 18. yüzyılın öncesine gittiğimizde, o dönem yaşanan ilişkilerde çiftlerin duygularının bir önemi yoktu. Evlenmek, aileler arasında yapılan stratejik işlemlerdi. Evlenmek için partnerinde fiziksel çekicilik aramak, onu gelecekte sevip sevemeyeceğini düşünmek falan, böyle şeyler söz konusu değildi. Tamam, bunu aklından geçirenler vardı ama bu tuhaf bir fikirdi. Birkaç ahlaksız romanın büyüsüne kapılıp ailenin mirasını hiçe sayan sorumsuzca bir davranıştı. Çünkü kadınlar evlendikten sonra miras olarak aldığı para, pul, ev, mal, mülk ne varsa her şeyi evlendikleri kişiye vermek zorundaydı. Ve bu adamın, yani damadın, aile servetini boşa harcamaması önemliydi. Bu kişinin kim olacağı kararı kadından çok mirası bırakacak olan aile büyüklerinin kararıydı. Bu nedenle bir kadınla bir erkeğin buluşması ancak ve ancak refakatçiler, yani anneler ve teyzeler eşliğinde gerçekleşirdi. Ben burada yokmuşum gibi konuşun çocuğum diyen anlayışlı teyzeler vardı. Hatta birkaç buluşma sonrasında çiftleri aynı odada ama farklı yataklarda ve kıyafetleriyle olmak koşuluyla uyumalarına izin verenler bile oldu. Neden mi? Bilmem, kayınvalidenin fantezisi işte. Ama sonra trenler icat oldu. Ne alaka diyeceksiniz? Şöyle ki, trenler sayesinde hanımlar gün içerisinde yaşadıkları muhitten uzaklaştılar ve akşam olmadan da eve geri dönebildiler. Vakit buldukça trene bindiler, orada müstakbel eşleriyle yolculuk ettiler, deniz kıyısına indiler. Bu hatta daha sonrasında sahil kaçamaklarını, tatil romantizmi gibi konseptleri de fişekledi. Ama yine de flörtün özgürleşmesi için ta 1960'da doğum kontrol haplarının onayı çıkana kadar gidilmesi gereken bir sürü yol vardı. İlk yolculuk kadınların kasabalardan şehre olan yolculuklarıydı. Kadınlar çalışmaya başlamıştı ve iş gücüne katılmışlardı. Artık şehre gelen kadın gruplarından bahsedebilirdik. O zamanlar için kadınların tek başına yaşayabilmesi fikri o kadar olası değildi ki, bu kadınların çalışmaktaki amacının kendini geçindirmek değil, babalarına ya da kocalarına yardım ettiği fikri hakimdi. İşte bu da zaten aynı iş için kadınlara daha düşük ücret ödemenin bir kılıfıydı. Daha düşük derken yarısından daha az. Peki bu kadınlar ne gibi işlerde çalışabiliyordu? İşte telefona bakabiliyorlardı, daktilo yazabiliyorlardı, mağazalarda satış görevlisi olarak çalışabiliyorlardı. Bu mağaza çalışanlarına verilen bir özel isim var, o da shop girl. Aslında her şey bu shop girl'lerle başlıyor. Peki ne demek shop girl? O zamanın bağlamına göre mağazaya gelen zengin müşterileri tavlamaya çalışan satış danışmanları. Peki nedir onları ünlü yapan? Aslında onları ünlü yapan şey, o zamanlar için çok net ayrılan fakir davranışları ve zengin davranışlarını birbirine geçiştirmek. Yani alt sınıftan olmalarına rağmen sanki üst sınıftanmış gibi davranabiliyorlar. Macy's dükkanlarında da çok fazla sayıda shop girl var. Hatta şirket içinde personel bülteninde bunun için ayrılmış özel bir alan var. Shop girl'ler başarı hikayelerini diğer çalışma arkadaşlarına anlatıyorlar. Rockefeller'ın finanse ettiği namus bekçileri var mesela. Şehirde dört dönüyorlar. Yanında babası ya da kocası olmayan kadınları topluyorlar. Toplamak bir kenara, hapse tıkıyorlar. Şüpheliden kastım da şu. Buluşup yemek yemek, ısmarlanan içkiyi kabul etmek falan. Neyse, gel zaman git zaman namus bekçileri şehrin değişen bu yüzüne alışıyor. Kadın madın avlamaz oluyorlar. Yavaş yavaş toplumsal dönüşüm gerçekleşiyor. Ahlaksız hareketler romantik davranışlar olarak görülmeye başlanıyor. Bu hikayenin sonunda flörtleşmek kabul edilebilir hale gelse de aslında bu kadınlar özgürlüğe kavuştu demek olmuyor. Hatta şöyle söyleyeyim, nasıl ki erkekler için Amerikan rüyası çok çalışıp başarılı olmak ve çok para yapmaksa, kadınlar için Amerikan rüyası o zengin adamla evlenmekti. Flörtün tarih içindeki değişimi teknolojiyle ilgilidir demiştim ya. Şimdi bu tezi desteklemeye devam ediyorum. Henüz trenin icadı ve böylece kadınların evden uzaklaşması sizi kesmediyse, şimdi bir de 80'lerdeki telsizlerden bahsedelim.
Alo yakışıklı. Alo yakışıklı burası. Yalnız kalpleri arıyor. Alo.
Alo yakışıklı. Ben yalnız kalpler, seni dinliyorum.
Türkçedeki bayan arkadaş tamlamasının ilk kullanım örnekleri işte bu telsiz diyaloglarında meydana gelmiştir.
Brek brek, bayan arkadaş arıyorum. Bayan arkadaş.
Telsizle arkadaş arama uzaktan flörtün başladığı teknolojidir ama o sıralarda Amerika'da kullanılan bir başka teknoloji daha var. Video kasetler. 80'lerin başından itibaren Amerikalılar flört etmek için video kasetleri kullandılar. Öyle gelip geçici bir heveste değil. Ta Match.com kurulana kadar 35 senelik devam eden bir şirketten bahsedeceğim size. İsmi de Great Expectation. Yani Charles Dickens'tan da hatırlayacağınız üzere büyük umutlar. Kendisine uygun bir partner arayanlar bu şirketin kapısını çalıp, o zamanlar tabii e-mail falan yok, içeride bizzat form doldurdular. İşte çok çalışmayı sever misin, seni ne sinirlendirir, bir erkekte neler ararsın falan filan. Form bittikten sonra arka odadaki perdenin önüne geçtiler ve video kameranın karşısında kendilerinden bahsettiler.
Hüsam Kırık, siz Turkish. I am a limousine driver. And I'm here because you wanted to help me to find a maybe a future wife. So I want her to be tall and I want her to be funny, you see.
Bu şekilde yüz binlerce video profili oluşturuldu. Koskocaman bir yalnızlar kütüphanesi. Kütüphaneye erişmek için yapılması gereken tek şey o formu doldurmak ve kameranın karşısına geçmekti. Aslında şimdiki dating app'lerin manuel versiyonu gibi. Profil açmak ve silmek bugünkü kadar kolay değil. Güzellik filtresi kullanmak imkansız ama makyaj ve korse serbest. Ya belki de tek iyi yanı, üyeler dolandırıcılara karşı yalnız ve savunmasız değiller. Great Expectation, üyelerine çöp çatanlık ve ilişki koçluğu desteği veriyor. Tuh, Match.com ve sahip olduğu diğer Tinder, OkCupid gibi onlarca date app'in gelmesiyle bu efsane de tarihe karıştı. Hala tarihe karıştıramadığımız bir format varsa o da televizyonlardaki dating şovlar. Bu şovlar aslında 1960'tan beri yayındalar. Türkiye'deki ilk örneği 90'lardaki saklambaç programıydı. Hey.
Hem seni hiç tanımıyorum. Hakkında bilgi edinmek için seni bir sözlüğün içinde arasaydım, bana hangi harfin sayfalarına bakmamı önerirdin?
Bu şarkıya ne dersin? Çünkü beni tarif edecek bir sözcük henüz bulunamadı. Benim gibi özel birini tarif edecek hiçbir kelimeyi, hiçbir sözün sayfalarında arama. Çünkü bulamazsın.
Sonra saklambaç gitti, Seda Sayan geldi, sonra Esra, Erol, İzdivaç ve bir sürü türevle beraber işin rengi değişti. Flörtün normalde iki kişi arasında olması gerektiğini ve gerçekliğini alaşağı edip ekranlara taşıdılar.
Sonuçta flört iki kişi yapılan bir şeydir. Grup flört diye bir şey duydunuz mu? Ben duymadım.
Açıkçası izleyici de bu programları Hollywood romantizminden daha eğlenceli ve izlenebilir buldu. Bulmaya da devam ediyor. Flört'ün işte böyle trenlerden televizyona, teknolojiyle değişen kısa tarihi tuhaf şeylerle dolu. Bugünkü flört daha da tuhaf ama oraya gelmeden önce aslında burayı noktalamakta fayda var. Tüm bu hayal kırıklıklarına, ne bileyim onur kırıcı davranışlara, tuhaf yöntemlere rağmen yılmayan bu azimli yalnızlar bugün artık modern flört dediğimiz ilişkinin unsurlarını yerli yerine oturttular. Modern flörtte ebeveynler yok. Konuyla hiçbir alakası yok. Para ve sosyal statü değerleri de yok. Hatta bunlar gençler için emekli muhabbeti. Hızla gerçekleşmesi gereken bir duygusal check-in ve arkasından da seks var. Ve seks birini tanımak için çok gerekli bir adım. Ha bir de sayı, hayatının aşkını bulmadan önce arkanda bıraktığın enkaz sayısı.
Flörtün en temel amacı iki insanın bir araya gelmesi ve çiftleşebilmesi. Yani aslında evrimsel amacı bu. Ama tabii ki bu değil tek amacı flörtün. Yani bir sürü amacı var. Mesela arkadaşlık kurmak için de flört edebilirsiniz. Ya da potansiyel birileri var mı? Hani onu anlamak için yani bir böyle...
Yoklamak mı?
Yok, aynen. Yoklamak için. Teşekkürler. Flört edebiliriz. Şey için flört ediyoruz. Mesela kendimizi iyi hissetmek için. Değil mi? Çünkü egoyu... egomuza iyi gelen, o beğeniliyorum, seviliyorum işte, hoş ben
iyi görüyorum.
Aynen, onun için de çok önemli. Bazen mesela bir ilişki içerisindeyken hala cazibemizi koruyor muyuz diye de flört ediyoruz. Ya da böyle sırf biraz oyun olsun diye flört ediyoruz. Gördüğünüz gibi sürüyle sebeple flört edebiliyoruz aslında yani.
Hobi olarak flört ediyoruz.
bu arada çok doğru söylüyorsunuz. Bazı insanlar sadece eğlencesine
bazı insanlar flört etmeden duramaz. Eğer bir ilişkiniz varsa ama yine de flört ediyorsanız buna aldatma denir. Aldatma tek eşliliğin keşfinden beri var olan bir şey. Yani eğer aldatıldıysanız kendinizi şanssız bahtsız hissetmeyin. Ortada bir felaket yok. Şöyle söyleyeyim, hele ki erkekler tarih boyunca bir cezası olmadan aldatma ehliyetine sahiptiler. Hatta seks arayışları bir takım biyolojik ve evrimsel teorilerle aklandı. Öyle değil mi? Ama diğer taraftan bugün hala kadının yoldan çıktığı için öldürülebileceği 9 ülke var. Peki tam olarak ne yapıyor bu hanımlar beyler de biz onlara aldattı diyoruz. Valla aldatmanın tanımı her geçen gün genişliyor. Dating app'lerde gizlice aktif olma, porno videoları, birine cinsel içerikli mesaj atma, birine like gönderme. O da mı aldatma diyeceksiniz ama değişir. Yani o birinin kim olduğuna göre değişir. Eğer o kişi Billie Eilish ise beğen ama bu kişi normal bir kişi ise bir fotoğrafa bakmak lazım. Bazı fotoğrafları beğenmek, beğenmek değil de kalp göndermek anlamına geliyor ki ikisi farklı şeyler. I'm the bad guy.
Duh.
Ne var canım? Altı üstü bir like. Ben onun cesaretini, bedeniyle barışık olmasını beğendim diyebilirsiniz. Sizi de anlıyorum. Sadakatsizlik kulağa ihanet gibi geliyor ama bu çoğu zaman istek ve kaybın ifadesidir de. Bir çeşit ifadedir. Başka bir duygusal bağ arayışıdır. Özlediğin bağımsızlığının hala orada durup durmadığının kontrolüdür ya da cinsel bir yoğunluktur ya da bir travma sonucu kaybedilen enerjiyi can havliyle geri getirme çabasıdır. Bunların hepsine eyvallah. Eğer evlilik modernite öncesindeki gibi ekonomik bir yatırım olarak kalsaydı, yani tüm dava ailenin geleceği falan filan olsaydı, aldatma bizim için ancak ve ancak ekonomik bir tehdit olurdu. Ama madem ki evlilik artık romantik bir flört neticesinde ulaştığımız, her şeye rağmen ulaştığımız, savaşarak duygularımızla inşa ettiğimiz bir hayat gailesi, aldatma bizim için, bakın burası çok önemli, duygusal güvenliğimizi tehdit ediyor. Maalesef partnerimizin sadakatine de hevesle güveniyoruz. Ama şunu da kabul edelim. Romantik ilişkiler, romantik ilişki olalı yoldan çıkmaya böylesine hazır olduğumuz başka bir dönem daha olmamıştı. Bu modern insanın yeni arzuları, cinsel tatminsizlikleri falan da değil. Öyle bir zamandayız ki herkes bize arzularımızın peşinden koşmamız gerektiğini söylüyor. Nedeni de mutlu olmak. Mutlu olmak için her şey mübah. Mesela geçmişte mutsuz olduğumuz için boşanıyorsak, bugün daha mutlu olabileceğimiz için boşanıyoruz, öyle değil mi? Eğer evlilik ya da uzun süreli ilişki türü seni mutsuz edecekse, eğer seni her zaman mutlu hissettirecek ilişki türü başka bir şeyse, her zaman flört aşamasında kalmaksa, neden sürekli flört etmeyesin? Flörtöz olmak kötü bir şey mi yani?
Hani play, yani flörtleşmeyi, biriyle işte ilişki kurmayı, birini etkilemeyi ve de birini baştan çıkartmayı bir oyun haline getirmiş olan insanlar. Tabii flört ustası erkekler diyorum ama player kadınlar da var bu arada. Hani ayrımcılık yapmış olmayalım. Sadece erkeklerde daha arketip bir şey bu. Kusursuz görünürler. Bir kere hani giyimlerine, kuşamlarına ve kendi bakımlarına çok dikkat ederler. Kıyafetine, duruşuna, vücut diline, özellikle kusursuz olmaya bu konuda dikkat ederler. Genellikle telefonları hep ters çevrilidir. Çünkü sizinle birlikte muhtemelen birkaç kişiyle daha aynı şekilde o flört oyununu oynuyorlardır.
Şimdi bu bir oyun. Birçoğumuz için de sürekli oynanan, bitmeyen bir oyun. Bu oyunda taktik geliştirmemiz, karşı tarafı ve hamlelerini görmemiz gerek. Ve bu oyunu artık tek başınıza oynamıyorsunuz. Flörtünüzü modere eden, size yardım eden ya da sizi daha da kızıştıran dating uygulamaları var. Bugün dünyada 323 milyon kişi dating uygulamalarında aktif. Tinder, Bumble, Grindr, Badoo, OkCupid, Hornet, Hinge, Plenty of Fish, Match.com. Ortalama bir bekar bunlardan 3-5 tanesini aynı anda aktif olarak kullanabiliyor. Mesela günde 4 kere Tinder'ı açıp ne var ne yok diye bir ortamı kokluyor. Dünya üzerindeki en çok kullanılan 10 dating uygulamasının 5'i Match.com'a ait. Bu aynı zamanda korkunç bir tekelleşme demek. Ne bileyim, Eros dedikleri şey gerçek olsa herhalde yeryüzünde olup biten bu romantik işlere Match.com kadar hakim olamazdı. Bu uygulamaların hepsinin bize vaat ettiği bir şey var. Perfect match, yani en iyi eşleşme. Bu bir dilema değil mi? Neden böyle bir şey yapsınlar ki? Yani neden kendi bacaklarına sıksınlar? 6 milyar dolarlık bir endüstri. Üstelik her sene de çılgınca büyümeye devam ediyor. Bunun sırrı insanları uygulama içerisinde tutabilmek. Notifikasyonlar, kışkırtıcı özellikler, hatta işbirlikçi ya da sahte profillerle sizi uygulamaya bağımlı hale getirmeye çalışıyorlar. Eğer dedikleri gibi ruh eşimizi bulursak, mutlu olursak, profilimizi silip devlenirsek bu onlar için müşteri kaybetmek anlamına geliyor. Ve Allah aşkına kim müşteri kaybederek büyür? Tabii ki amaçları sizi sonsuza dek flörtte tutmak. Nedir bağımlılık yaratan? Bir tanesi tabii ki eşleşiyor olmam. Yani beğeniliyor olmamın verdiği has. Bir tanesi de benden arta kalan herkesin orada durup öyle beklemesi ve bana opsiyonlarımı sunması. Birçok insan için opsiyonlarını görmek uzun ilişki kurmaktan daha cazip. Bir de biraz hastalıklı bir durumdan bahsetmek istiyorum. Hani bazı insanlar için Instagram nasıl göründüğüne ya da yaşadığına dair bir doğrulama mekanizmasıysa, flört uygulamaları da bazı insanlar için sevilebilir olup olmadıklarını doğrulamak için bulundukları bir platform. Bu insanlar bu doğrulama mekanizmasına ihtiyaç duyuyorlar ve bu ihtiyaç onları gitgide gerçek ilişkiler kurmaktan alıkoyuyor. Ama içeride bizi bekleyen bundan daha kötü bir şey var. Psikopatlar. Ya da bir çeşit çift karakterli insanlara dönüşen biz. Normalde asla ama asla yapmayacağımız şeyleri yapan, demeyeceğimiz şeyleri diyen flört karakterlerimiz. Sosyal psikolojide bireyleşememe denilen bir fenomen bu. Yani tanımlanamaz hissettiğimizde, isimsiz hissettiğimizde normalde yapmayacağımız davranışları yapıyoruz. Mesela çekinmeden birilerine çok kötü yorumlar yazabiliyoruz. Müstehcen fotoğraflarımızı dağıtabiliyoruz. Biriyle duygusal bir bağlantı kurup sonra ortadan kayboluyoruz. Buna da ghosting deniyor. Birazdan konuşacağız. Bunları internet uygulamaları üzerinden yaptığımız için gerçekle olan bağlantısı ve sonuçlarının gerçekliği görmezden geliniyor. 2020'de yapılmış bir çalışmadan bahsedeceğim ki pandemi süresince bu uygulamalar daha da hastalıklı bir hal aldı. 18-34 yaş arasındaki kadınlardan oluşan üyelerin %57'si istemleri dışında müstehcen fotoğraf ve mesaj almışlar. Bu kadınların yarısından fazlası bu mesajlara olumsuz karşılık vermelerine rağmen rahatsız edilmeye devam edilmiş. Bunun dışında uygulamayı kullanan kadınların %44'üne de saldırgan ve rencide edici şekilde hitap edilmiş. Match.com grubuna ait uygulamalar bu rakamları telaffuz etmeye korkuyor. Çünkü çiftlerin online flört sonrası fiziksel olarak buluşmaya karar vermesi durumunda gerçekleşen vakalar çok daha ürkütücü. Yani Netflix'teki Tinder avcısı falan yanında birer tatlı anı kalır. Tinder istismar ve cinayetleri aslında çok yaygın bir problem. Bu arada Tinder ve diğer uygulamalar durumu o kadar da kayıtsız değil. Aslında birkaç senedir üyelerin geçmişlerini kontrol etmek ve sabıkalarını sorgulamak için yatırımlar yapıyorlar. Bu tabii kişisel bilgilerin güvenliği ve ülkelerin yasaları ile doğrudan orantılı. Bu uygulamalarda hangi bilgilerin verilip verilmediği ya da hangi suçların görüntülenip görüntülenmeyeceği de yine insan hakları ile ilgili. Yani mesela soru şu, cebinde ot bulundurmak nedeniyle poliste sabıkan varsa ya da trafikte birine çarptıysan bunlar senin flört etmene engel mi? Amerika'da çalışan Garbo bu sistemlerden bir tanesi ve Match.com grubunun geleceği için de umut vaat ediyor. Bütün bunları bile bile şöyle gönül rahatlığıyla flörte başlayabiliyor musunuz? Karşınızdakini hangi yöntemlerle test ediyorsunuz? Mesela bir restorandasınız, masaya oturdunuz. Telefonunuz düz mü duruyor, ters mi duruyor? Tuvalete gitmeniz gerekti, masada neyinizi bırakırsınız? En azından sandalyedeki paltonuzu bırakır mısınız? Mesela diyelim o arkadaşlarını davet etti. Ya da siz arkadaşlarınızı davet eder misiniz?
Toplumun ilişkiler içerisinde kendini tanımladığı değil, hani ilişkiler içinde dediğim şu, mahallede komşunun da olduğu, insanların birbirini tanıdığı, hani kendinizi mahallenizin içinde, o hayatın içinde anlamlandırdığınız, ilişkiler içerisinde anlamlandırdığınız bir dünyadan, sitelerin içinde yaşanılan, insanların birbirini tanımadığı, rezidansta yaşanılan, ilişkilerin minimalde durduğu bir dünyaya geçtiğimizde app'ler o dünyanın parçası. Yani o dünyanın sebebi değil bu app'ler, o dünyanın sonucu. Yani siz 50 katlı apartman yapar, kimsenin kimseyi tanımadığı bir yerde rezidans yerleştirir, 20 milyon insanı da bir yere koyarsanız dating app çıkar. Yani bir o teknolojik şey varsa bunu birisi bulacaktır. Akşamdan sabaha bu hayat tarzı da değişmeyeceği için ben dating app'in değişeceğini zannetmiyorum. Yani gelecekte daha da artarak devam edecek.
Flörtün başlamasıyla insan kendi gerçekliğinden çıkıyor ve başka biri oluyor. Kıyafetler değişiyor, Instagram'a koyulan fotoğraflar değişiyor, telefondaki konuşma sesi bile değişiyor.
Flört ederken en önemli şartlardan ve en otomatik gelişen şeylerden bir tanesi sesin incelip yükselmesi.
Mesela masada bir arkadaşınız bir anda telefonla konuşmaya başladı diyelim ki, çaldı, açtı. Şey oldunuz mu? Bir dakika, şu anda özel biriyle konuşuyor. Çok klasik işarettir bu. Çünkü direkt ses tonu değişiyor. O yüzden aslında buradan anlayabilirsiniz. Bu tip işaretleri kaçırmamak adına kesinlikle mesajla değil, yüz yüze veya en azından telefonda görüntülü konuşarak flört etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Bizden bahsediyorduk da... bir sesini duyayım dedim.
Aman da aşkım, benim sesini mi duymak istermiş?
Çok iyi yapmışsın aşkım. Ben de çok sevindim sesini duyduğuma.
Evet, kapatalım diyorum.
Önce sen kapatasın.
Yok yok, önce sen kapat.
Hayır, sen kapat.
Ya sen açtın, sen kapat.
Ya sen. Ya sen.
Hayır, sen. Hayır.
Çok sen. Sen kapat.
İyi, tamam, hadi bay bay.
Kapatıyorsun ya. Konuyu kapatacaktık ya. Telefonu ne kapatıyorsun? Ay, ne hayvansın ya.
Kadınlar ve erkeklerin flörte yaklaşımları farklıdır. Bu tezi güçlendirmek için bir kadın bir de erkek dergisi almak ve flört makalelerine bakmak yeterli. Mesela en yaygın inanç erkeklerin güzel ve genç kadınların peşinde koştuğudur. Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma şunu ortaya koymuş. Erkekler yönetici kadınları değil, teyitçi kadınları seviyormuş. Düşünün bir, iş yerinde aşk konusunu ele alan her dizi ve filmde erkekler yönetici, kadınlar da asistandır. Bazen kadınlar kariyerlerinde gelişim gösterirler ama erkekler her zaman karar verici pozisyondadır. Eğer bu filmde yönetici bir kadın varsa o kesin kötü niyetli karakterdir. Bir kadın neden yönetici olsun? Bu kurgu tamamen bir hayal mahsulü mü? Ne kadar politik doğrucu olabiliriz? Şöyle düşünelim. Kadınlar da zaten en azından kendilerininle aynı yaşta ama tercihen daha büyük. En azından kendilerininle aynı boyda ama tercihen daha uzun. Kendisinden daha çok para kazanan erkekler arıyorlar. Kadınlar daha mı seçici? Yoksa erkeklerin havuzu biraz fazla mı büyük?
Şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Satoshi Kanazawa en çok bahsediyor bu konuda. Evrimsel psikolog. Mesela şunu söylüyor. Bizi eğer memeli bir hayvan gibi düşünürsek, oradan evrildik diye düşünürsek, bizdeki genel teamül şuna yönelik. Doğal durumda kadınların seçici olduğu bir durumda, kadınların erkeklerin değil, kadınların polijini, yani erkeğin çok eşli olduğu bir dünya yarattığı yönünde iddia burada. Feminizm de bazen ters çıkar, bazen political correctness'la ters çıkar. Çünkü antropolojik ve evrimsel psikolojik yaklaşım biraz risklidir bazı alanlarda. Genel söylemle tam örtüşmüyor. Yani kadınlar sistemi içerisinde daha güçsüz olan erkekleri seçmektense sistemin, yani o evrenin daha güçlü erkeklerinin etrafında toplanmaya ve bunda polijinik bir toplum, çok erkeğin çok eşli olduğu bir toplumu yaratmaya daha teşneler diyor.
Kadınların bu güç ve maddiyat konularındaki takıntılarının aslında evrimsel psikoloji tarafından şöyle bir açıklaması var. Kadınlar için üremek çok büyük bir yatırım. Yani erkeklerin dünyasında buna karşılık gelen bir risk yok. Kadınlar bu hayati riski tek başına üstleniyorlar ve kaybetmemek için de içgüdüsel olarak riski minimize etmeye çalışan bazı davranışlarda bulunuyorlar. Bu işin evrimsel psikoloji tarafı. Şimdi bunun üstüne devlet, toplum, diğer kapital gruplar, mesela şirketlerin kadına verdiği bir rolden bahsetmek lazım. Ya da rolleri kadın ve erkek arasında nasıl paylaştırdıklarına bakmak lazım. Bugünkü babaların daha sevecen, daha oyuncu, daha çocuklarıyla yakın ilişki kurmasının nedeni 1900'lerin başındaki babalardan daha farklı bir kalbe sahip olması mı? Aslında olan şu ki, bugünün babaları saat 6'da işten çıkıp eve dönebiliyorlar. Hatta her gün çalışmak zorunda değiller. Anne de görece çemberin dışına çıkabilmeyi başardı. Hatta gitti, o da çalıştı. Babaya alan açtı. Ya da şundan bahsedelim, trans bireyler. Bu insanlara vahiy mi geldi bir anda, torpil mi geçildi de geçtiğimiz 10-15 sene içinde böyle büyük büyük firmaların yönetici pozisyonlarına zıpladılar. Bir erkeğin daha iyi bir baba olabilmesi ya da bir trans bireyin bir müdür olabilmesi kapitalist dünyanın onların cinsel kimliklerini tanımasıyla gerçekleşti. Bunu söylediğim için çok üzgünüm ama bence romantik ilişkilerimizde devlet ve şirketlerin bize verdiği kadar bireyiz. Bize verdiği kadar kadınız ya da erkeğiz.
Bu bizim şu anda yaptığımız şey evrensel bir gerçeklik ve genetik doğa yapımızın getirdiği bir şey değil. Kültürel bir norma bağlı olarak yaşanan şey. Yani bir kadın 35 yaşına geldiğinde ve hala çocuk sahibi olmadığında kendini o toplumun zavallı, eksik, becerememiş, evlenip bir çocuk sahibi olamamış, kıyıda köşede kalmış bir canlısı gibi hissetmesin. Tamamen kadınları da savunarak söylediğim bir şey bu. Yani kadınlarda çocuk içgüdüsü olduğu söylenir. Kadında dahi çocuk içgüdüsü. Öyle olmuş olsaydı 20 yaşında doğururdu kadın. 38-40 yaşına gelmeye başladığında kadınların söyledikleri biyolojik saat, kültürel saat. Gerçekten biyolojik bir saat olmuş olsa 20-21 yaşında hatta 16 yaşından itibaren hormonların ve yumurtaların en böyle sapasağlam olduğu sırada biyolojik saat çın çın öterdi. Kültürel saat dememin sebebi aslında kadınların artık doğurganlıklarının bozulmaya başladığı, yumurtaların kötüleşmeye başladığı 38-40 yaşlarında bu zaman geçer. Ben niye çocuk istersem ama geciktiği için pişman olursamla ilgili olarak kültürel bir korkuyla yapmaya çalıştıkları şey. Yoksa biyolojik saat niye 40 yaşında çalmaya başlasın?
Benim anladığım kadarıyla biyolojik saat kavramı bilimsel bir temele dayanmıyor. İsmindeki biyoloji kelimesi bizi yanıltmasın. Bu tamamen kültürel bir periyot. 70'lerden sonra kadınların erkekleriyle eşit kariyere sahip olması, onlara toplum tarafından atanan aile kurma sorumluluğu noktasında bazı zorluklar ortaya çıkardı. Valla hatırı sayılır bir sürü araştırma, makale, tavsiye veren bilirkişi, kadınlara kariyerlerini ve kişisel hayatlarını nasıl zamanlaması gerektiği konusunda tavsiyeler verdiler. Bu bilince göre iş-yaşam dengesi doğası gereği bir kadın sorunuydu. Tırnak içinde bir kadın sorunuydu. Tırnak içinde olmasına rağmen bu hala bir kadın sorunuymuş gibi empoze edilmeye devam ediliyor. Birçok ülkede bir evlilikte bir çocuk dünyaya geldiğinde kadınların devlet desteğiyle işini bırakıp ya da ara verip evine dönmesi gerekiyor. Devlet bu sorumluluğu erkeğin üzerinden alıp tamamen kadının üzerine yüklüyor. Ya da şöyle diyelim, aslanım sen çalışmaya devam et, biz hanımı eve yolladık diyor. Kadının artık bu saatten sonra kocasını işe göndermesi ve bakıcılık rolünü üstlenmesi gerekiyor. İşte biz buna cinsiyet rolü diyoruz ve sistem tarafından atanan bu rol şöyle oynanıyor. İlk önce kadınların 20'li yaşlarının başında ciddi bir amaç ile flört etmesi gerekiyor. Çünkü güzellikleri güvenilir bir eş bulmasına ancak o yaşta izin veriyor. Sonra yaşlanmadan yani 30'lu yaşların başına kadar çocukları büyütüp okula gönderebilir kıvama gelmesi gerekiyor. Ki şirketler hala onlara lütfen iş vermek istesin. 5-6 senedir evde bakıcılık yapan bu kadınlara şirketler tarafından yardımcı kadın çalışan ödülü veriliyor. İşte bunun adı biyolojik saat. Biyolojik saatin biyolojiyle bir ilgisi yok, bilimle bir ilgisi yok, kadının doğasıyla falan bir ilgisi yok. Biyolojik saatin kapitalist toplumun iş gücü bulmasıyla ilgisi var. Devlet çocuk olsun, üreyelim, toplum olalım istiyor. Şirketlerde çalışalım, karlı olalım istiyorsa kadınların derhal bu çocuk işini halledip işe dönmeleri gerekiyor. Mümkünse erkekler de bu sürede daha çok çalışsın. İşte devletin kadına kalktığı bu sorunlu cinsiyet rolüne de şirketler ancak bu kadar yardım ediyor. Son zamanlarda teknolojik gelişmeler de bir başka yardım eli uzattı. O da yumurta dondurmak. Bazı kadınlar bu sayede kendilerini daha güçlü hissettiğini söylüyor ama sanki olay şöyle cereyan ediyor. Kadın patronuna ve sevgilisine bir çeşit garanti vererek itaat ediyor. Yine kadın doğası gereği on binlerce dolar harcayıp aslında tehlikeli olan bu operasyonu ve risklerini tek başına üstleniyor. Ve sonra flört ettiği adama dönüp diyor ki aman kendini baskı altında hissetme. Artık benim bedenimin gerekliliği seni rahatsız etmesin. Çünkü ben yumurtalarımı dondurdum. Bunu bizim için yaptım diyor. Hiç başka bir kültürden birinde flört ettiniz mi? Mesela bir Kuzey Avrupalıyla ya da bir Hintliyle. Bazı kültürlerde flört takılmaktır. Mesela bir iş gezisinde takılmak ya da yaz okulunda takılmak. Ama bazı kültürlerde ise flört evliliğe giden yolda atılması gereken ciddi bir aşamadır. Mesela Japonlarda ya da Hintlilerde takılmak için flört etmek sizi toplumda ötekileştirebilir. Flörtünüzün muhakkak ciddiyet potansiyeli olması gerekir. Hatta bir adım daha ileri gideyim. Hindistan'da bazı uygulamalar var ki bu uygulamalar aileler, anneler, babalar tarafından kullanılıyor. Çocuklarını eş arıyorlar. Tabii orada kas sınıf farklılıkları, genç çiftin anne ve babasıyla aynı evde yaşaması yaşamaması gibi pratikte hesaplanması gereken bir sürü lojistik sorun var. Artık ondan sonra arada romantik bir kıvılcım var mı yok mu ona bakarız. Ama İzlanda'da flört etmek Hindistan'da etmekten daha zor olabilir çünkü İzlanda'da herkes akraba. Tamam, teknik olarak her yerde herkes akrabadır ama İzlanda'da insanlar mesela Türkiye'dekinden daha fazla akrabadır. Ülkede sadece 350 bin kişi yaşıyor, yaşamıyor. Yani bizim İstanbul'daki Sultanbeyli'yi düşünün, o kadar. Bağcılar'daki tüm erkekleri kahveye toplayın, İzlanda'dan daha büyük kalabalık eder. Nedir İzlanda'nın özelliği? Burası pek göç almamış bir ülke. Dolayısıyla genetikçiler için bir cennet, laboratuvar ortamı gibi. Ki buranın halkı da bunun bilincinde genetik çalışmalarına destek veriyorlar. Ülkenin üçte biri DNA örneğini bağışlamış. Böylece devlet elinde aile soy ağaçlarını takip edebilecekleri çok düzenli bir dataları var. Ki gerçekten de herkes bir noktada birinin uzak kuzeni çıkıyor. Şimdi ben neden bu kadar çok detay anlatıyorum? Çünkü İzlanda'da date'e çıktığınızda o kişinin 2-3 göbek bağlantıdan akrabanız çıkmaması işten bile değil. Zaten o çıkmasa kesin akrabalarınızdan birinin ex sevgilisi falan çıkıyor. İşte ilk gece öncesinde bu kötü sürprizleri ve ensest tehlikesini ortadan kaldırmak için buldukları bir çare var. Bir mobil uygulama. Valla hem sarkastik hem de komik olamayacak kadar da gerçek. Bu mobil uygulamaya sahip olanlar buluştuklarında telefonlarını birbirine tokuşturarak soy ağaçlarının geçmişte bir yerlerde birleşip birleşmediğini ya da nerede birleştiğini kontrol ediyorlar.
Thanks to Icelandic book, I found out that I was about to kiss my second cousin.
Thanks to Icelandic book, I found out I almost put myself into sex with my aunt.
Geleneksel kültürlerde modern flört ince ayar isteyen bir eylem. Mesela Müslüman.com dünya üzerinde 7,5 milyondan fazla üyeye sahip. Ama hala bazı aileler daha spesifik gelinler ya da damatlar arıyorlar. Mesela Müslümmetrimoni.com'da flörtünüzü mezhebine göre seçebiliyorsunuz. Diyelim ki ben sadece Şii mezhebinden gelenlerle ilgileniyorum. Ve hatta flört namzetini illa kendiniz için değil, kızınız, kız kardeşiniz ya da oğlunuz için aratabiliyorsunuz. Bu birçok kültürde hala devam eden bir gelenek. Aile bireyleri ya da bireylerinden bu işi görev edinenler, genç jenerasyonun flört aktivitelerini takip ediyor, onlara göz kulak oluyor. Hazır spesifik gruplardan sözü açmışken, bence bu niş gruplara odaklanan flört siteleriyle devam edelim. Mesela tallfriends.com, sadece uzun boylu insanların flört edebileceği bir platform. Saçma değil bence. Uzun boylu kızların nedense kısa boylu erkek korkusu var. Allah onların cezasını bu sitede versin mesela. Ya da zengin erkek arayan kızlar var. Wealthyman.com'da zengin erkekleri zengin erkek arayan kadınlar ile buluşturan bir platform. Benim parada pulda gözüm yok. Köye yerleşip kendi ekinimi kendim ekeceğim diyorsanız FarmersOnly.com var mesela. O da size çiftçi partner bulmayı garanti ediyor. Ya bunlar çok hava civa da PositiveSingles.com diye bir site buldum. Bence flört ortamında ihtiyaç hissedilen çok önemli bir arayı kapatıyor. O da cinsel yolla bulaşan hastalığı olan bireyleri diğerleriyle buluşturuyor. Bulaşıcı seviyede olsun olmasın HIV ya da herhangi bir virüs ya da bir uçuk ya da bir leke taşıyan insanların da flört etmesini sağlıyor. Bir de şimdi yeni yeni daha deneysel, daha yeni dalga uygulamalar var. Bunlar Tinder, Bumble gibi algoritma koşturmuyor. Seni çok iyi tanıyoruz, en iyi meçi bulacağız gibi iddiaları yok. İşi tamamen eğlence olarak ele alma cesaretine ve özgüvenine erişmişler. Mesela Thursday. Sadece perşembeleri çalışan bir uygulamaymış. 24 saat içinde birini buldun, buldun. Bulamadın, bir sonraki perşembeyi bekleyeceksin. Ve her şeye yeniden başlayacaksın. Çünkü konuşma geçmişi dahil her şey 24 saat içinde siliniyormuş. Sonra The Source var. O da TikTok'un dating versiyonu gibi. Yukarı kaydırarak videoları geziyorsun ve sana uygun birini buluyorsun. Bu uygulamaya fotoğraf yüklemek yasak. Sadece ve sadece video. Bir de Jungle'dan bahsedeyim, o daha inovatif. Buluşmaya çift olarak gidiyorsun. Yani 4 kişi flört ediyor. İki iki mi takılırlar? Bilgiler ikiye bir mi devam ederler? Herkes aynı kişiden hoşlanırsa ne olur? Bunlar deli sorular. Zaten iyi gitmeyen flört sürecini daha da içinden çıkılmaz hale sürüklemişler. Bu işte böyle inovasyon dolu koskoca bir market. 2021 istatistiklerine göre içeride 323 milyon kişi var. Netflix'teki Tinder avcısını duymuşsunuzdur işte. İçeride hırlısı var, hırsızı var. O yüzden de raconları bilmek lazım. Ghosting, benching, gaslighting, thirst trap. Bunları duydunuz mu? Bunlar modern flört terimleri. Thirst trap'ten başlayalım mesela. Diyelim birinin ilgisini çekmeye çalışıyorsunuz. Bu kişi flört ettiğiniz biri de olabilir, ex de olabilir. Amaç ilgi çekmek olduğu için sosyal medyaya seksi fotoğraflarınızı dizmeye başlıyorsunuz. İşte bunlar thirst trap'i oluşturuyor. Diyelim böyle biz kuyruk sallaya sallaya felak olduk ama karşı taraftan da tık yok. Story'lere bakıyor, belki LinkedIn profilini ziyaret ediyor. Aslında hiçbir etkileşime geçmiyor, ne mesaj var ne like var ama bir şekilde etrafta olduğunu, bizi izlediğini sezdiriyor. Bunun adı da haunting. Sonunda pes edip mesaj atıyorsunuz. Muhabbet de sarıyor. Birlikte dışarı çıkıyorsunuz. Bir çıkıyorsunuz, iki çıkıyorsunuz, üç, beş. Sonra birden ortadan yok oluyor. Mesajlarınız görmezden geliniyor. Cevapsız aramalara dönülmüyor. Adam ya da kadın resmen hayalet oluyor ki buna da ghosting deniyor. Ghosting aslında bir çeşit duygusal şiddet. Çünkü karşı tarafta bıraktığı tahribat ciddi. Bir süre sonra anlıyorsunuz ki siz meğer bench'teymişsiniz. Yani yedekte. Yani adam ya da kadın aynı anda birkaç kişiyle flört ediyormuş. Benching yapıyormuş. Neyse gel zaman git zaman sonra karşınızdaki kişi birdenbire geri dönüyor. Mesaj atıyor, arıyor, buluşmaya davet ediyor. İşte bunun adı da zombing. Ama zombinin gelmesi her zaman hayırlara alamet değil. Flört aşaması geçiliyor, ilişki başlıyor fakat kendinize yabancılaşmaya başlıyorsunuz. Karşınızdaki kişi o kadar inandırıcı ki sizin hatalı olduğunuza ya da sizin sıkıcı ya da cahil ya da paranoya olduğunuza sizi inandırıyor. Bu bir manipülasyon tekniği ve adı da gaslighting. Genelde üstünlük kurmak isteyen ya da zayıf ve hatalı yönlerini saklı tutmak isteyen kişilerin başvurduğu bir manipülasyon tekniği. Allah korusun, böyle birine denk geldiniz, bu kişi altında ve bu ilişki içinde günden güne ezilip kendinizi yetersiz ve buna mecbur hissediyorsunuz. Diyelim şansınız yaver gitti. Bu kapandan kurtulmayı başardınız, tam oh dediniz, geçmişimi sildim, yeni bir sayfa açıyorum, o da nesi? İntikam pornosu.
Fiziksel şiddet dışında net kurallarımız yok ülkede. Psikolojik şiddetle ilgili, dijital şiddetle ilgili, dijital güvenlikle ilgili hala hep Türk Ceza Kanunu'na sokmaya çalıştığımız, nasıl yaparız, nasıl suç duyurusunda bulunabiliriz diye düşündüğümüz bir noktadayız. Bu devirde en çok bu konuların sonuçlarının yaşandığı yerler dijital mecralar oluyor tabii ki. Yani bir kişi bir kişiye ghosting uyguladı, ortadan kayboldu ve intikam duygusu gündeme gelebilir. Ve programın başından beri konuştuğumuz her şey, işte intikam pornosu diye bir şey var. Fotoğrafların paylaşılması diye bir şey var. Bunlar bütün bu yaşanan durumlardan sonuç olarak çıkan şeyler.
Niye adına intikam pornosu deniliyor?
O da literatüre böyle geçiyor. Sizinle yaşadığım ilişkimde görüntülerim var. O zaman uygun bulmuşum o partnerle yaşarken. Görüntüler çekilmiş fakat işler kötü gittiğinde bunlar bir tehdit ve şantaj unsuru olmuş.
Her şeye rağmen bir uygulama üzerinden birinde tanışma ve sohbet kurma başarı oranı geleneksel bir tanışma sahnesinden çok daha yüksek ve çok daha kolay. 2019 yılında yapılan bir araştırmada o an birlikte olan heteroseksüel çiftlerin %35'inin internette bu uygulamalar ile tanıştığını ortaya çıkarmış. Eşcinsel çiftlerin ise %65'i bu uygulamalarda tanışmış. Diyeceğim o ki bu uygulamalar aslında insanları bir araya getiriyor. Bir bağ kurmalarına ve flört etmelerine yardımcı oluyor. Eğer diğer tarafta hakkıyla yaşanan bir sosyal hayat, sağlıklı fiziksel ilişkiler varsa bence bu uygulamaların üzümünü yemek, bağını sormamak internetin eğlenceli yüzü. Bu benim internet flörtü hakkındaki naçizane görüşüm. Şimdi flörtü internetten bağımsız tutup bir davranış kalıbı eğlenmiş gibi ele alırsak size diyeceğim tek şey var, ölene kadar flört edin. Hastanede, yatakta, son nefesinizde bile hemşireyle flört edin. Yarın iş toplantısı mı var? Gidin proje ekibiyle flört edin. Okulda ders mi veriyorsunuz? 40 kişilik sınıfla birden flört edin. Patatesi salatayla mı değiştirmek istiyorsun? Garsonla flört et. İlla romantik olmak zorunda değilsiniz. Ama içinizdeki şirin çocuğu, karizmatik kadını, artık elinizde ne varsa, hangi role bürünme koşunuza gidiyorsa onu kullanın. O zaman hayat size güzel. Bu podcast için Instagram'da açtığım bir sayfa var. Adı Şeyler Podcast. Bu kaydı doldururken Instagram hesabından haftalarca yalvardım. Flört konuşacağız, anılarınızı, düşüncelerinizi podcast'te benimle paylaşır mısınız dedim. Herkes çekindi. Ben de internetin altını üstüne getirdim ve 40 dakikadır şahit olduğunuz ses kayıtlarını buldum. Eğer onlar olmasaydı bu hikaye çok başka ve çok eksik olurdum. Dolayısıyla hepsinin ismini telaffuz etmeye çalışacağım. Biraz önce Yakın İlişkiler Podcast'inden Gizem Sürenkök, İnce İşler YouTube kanalından Özgür Uysal, Gülten Sarı'nın programına konuk olan Fatih Bora Erim, Okan Bayülgen'e konuk olan Aysu Melis Bağlan ve Flu TV'den Alper Hasan Olgun'u dinlediniz. Bitmedi, YouTube'daki Sokak Röportajları kanalının kayıtlarına, Kemal Sunal'ın Yakışıklı filmine, Bir Erkek Bir Kadından Küçük Bir Skece ve Melek ile Serhat dizisindeki bir guble diyaloğa şahit oldunuz.